Kutsal kitap toplam olarak 66 parçadan oluşmaktadır. Bu parçalar içerisinde yasa, tarih, şiir ve peygamberlik kitapları vardır. Bundan sonra İncil geliyor. Bunların tümü tam bir kitaptır ve Tanrı sözüdür. 40 yazar tarafından kaleme alınan Tanrı sözü aşağı yukarı 1500 yıl içerisinde tamamlandı. Tanrı sözü yaratılış ile başlıyor, vahiy kitabıyla son buluyor. Peygamberler Tanrı'dan aldıkları haberleri halka ilettiler ve kaleme aldılar. Özellikle bu peygamberlerin bildirdikleri İsa Mesih'in yeryüzüne geliş haberiydi. Bunların başında Yeşaya peygamber gelir. Yeşaya peygamberin adının anlamı Tanrı kurtarandır, Rab kurtarıcıdır. Yeşaya peygamber İsa'dan önce 700-750 yıl kadar önce yaşadı. Ama çok açık ve net bir şekilde Tanrı'nın iyi haberini biz insanlara bildirdi. Örneğin Yeşaya 7:14'te şöyle okuyoruz. Rabbin kendisi size bir alamet verecektir. İşte kız gebe kalacak ve bir oğul doğuracaktır. Onun adını İmmanuel, yani Tanrı bizimle koyacak. İnsan günaha düşünce Tanrı kadın soyundan bir kurtarıcının gelip kurtuluş getireceği haberini verdi. İşte Yeşaya peygambere gelinceye dek Tanrı bu haberini çeşitli zamanlarda çeşitli peygamberlere bildirmeye devam etti. Yeşaya peygambere ise çok açık bir şekilde bu kurtarıcının kim ve nasıl olacağını açıkladı. Yeşaya 9. bölümde doğacak olan bu kişinin kimliği açıklanıyor. Bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verecek, yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak. Bu vaadin verilişinden yaklaşık 750 yıl sonra melek İsa'nın doğumunda ona ilişkin onun adını İsa koyacaksın çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur dedi. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, onun adını İmmanuel koyacaklar. İmmanuel Tanrı bizimledir demektir. İsa adının anlamı Tanrı kurtarıcıdır. İmmanuel adının anlamı Tanrı bizimledir. Bu adlar İsa'ya gelişi güzel verilmedi. O bizi kurtarmak için bizimle olmaya geldi. Bu İsa kimdi? O İmmanuel'dir. Bizimle olmaya gelen, bizi kurtarmaya, fesatlarımızı kaldırmaya, bize yaşam vermeye gelen kurtarıcıdır. Böylece yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya peygambere eski antlaşmanın iyi haber yayıcısı deniyor. Yeşaya kitabı 3 kesime ayrılmaktadır. 1. bölümden 39. bölüme kadar olan kesimde güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu olan Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. 40. bölümden 55. bölüme kadar olan kesimde değişen tarihsel durum anlatılıyor. Asurlulardan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İsa'dan önce 586 yılında Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını da Babil'e sürgüne götürürler. 56. bölümden 66. bölüme kadarki kesimde de sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine ilişkin güvence bekleyenlere seslenir. Şimdi yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabına kaldığımız yerden devam edeyim. Programımızda yorumunu yapmakta olduğumuz Yeşaya kitabının 15 ve 16. bölümlerine bakacağız. 15. bölüm OAV'la ilgili bildiri, Muav'ın Ar kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu. Muav'ın Kır kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu sözleriyle başlıyor ve devam ediyor. Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa, tapınma yerlerine çıktı. Muav halkı Nevo ve Medeva için feryat ediyor. İnsanlar saçlarını sakallarını kesiyor. Çul yiyorlar sokaklarda, damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor. Gözyaşları sel gibi. Heşbon ve Elale'nin haykırışları Yahas'a ulaşıyor. Muav askerleri bu yüzden feryat ediyor. Yürekleri korku içerisinde. Yüreğim sızlıyor Muav için. Kaçanlar Suar'a, Eglat, Şelişiye'ye ulaştı. Ağlaya ağlaya çıkıyorlar Ruhit yokuşundan. Horanayim yolunda yıkımlarını ağıt yakıyorlar. Nimrim suları kuruduğu için otlar sararıp soldu. Taze ot kalmadı, yeşillik yok artık. Bu yüzden halk kazanıp biriktirdiği ne varsa Kavak Vadisi üzerinden taşıyacak. Haykırışları Muav topraklarında yankılanıyor. Feryatları Eglaim'e, Ber Elim'e dek ulaştı. Çünkü Dimon suları kan dolu. Ama başına daha beterini getireceğim. Muav'dan kaçıp kurtulanların, ülkede sağ kalanların üzerine aslan salacağım. 15. bölümün sözleri böyle. Muav'ın yükü, 15. bölümün konusu budur. Muav'ın yükü, bu kısa bölüm, 3. yük olan Muav'ın yükünü kaydeder. 15 ve 16. bölümler Muav'ı ele alırlar. Babil'den söz eden sadece 2 bölüm olmasının ve Babil'in ilk büyük dünya gücü olmasının ışığında bu tuhaf gözükür. Babil'e kıyasla Muav bize çok küçük bir patates gibi gözükebilir ama Yeşaya'nın zamanında, hatta Davut'un zamanı kadar erken bir dönemde burası çok önemli bir ülkeydi ve büyük bir krallıktı. Muav, Lut'un büyük kızıyla olan yasak ilişkisinden doğan ulustu. Bu alçak ilişkinin yaşadığı oğlu olan Muav, Muavlıların babasıydı. Bu insanlar İsrail'in müzmin ve ısrarlı düşmanları haline gelmişlerdi. Kralları Balak, peygamber Balam'ı İsrail'i lanetlemesi için tutmuştu. Çünkü Muav diyarından geçerlerken onlardan korkmuştu. Rut kitabındaki Harkule'de öykü Muavlı bir genç kız hakkındadır. Bu Muavlı genç kız çok harika bir insandı. Rut kitabına aşığım doğrusu. Orada gördüğüm aslında sadakat, bağlılık beni Rut'a hayran bırakıyor. Davut peygamber kısmen Muavlıydı. Çünkü babası Yese, Boaz'la Rut'un oğlu olan Obed'in oğluydu. Davut'un Muav'da akrabaları vardı ve Saul onların peşindeyken annesiyle babasını oraya götürmüştü. Günümüzde Muav ulusu yok olmuştur ama modern Muavlılar kimlerdir? Ben Muav'ın Tanrı'nın çocukları olduklarını söyleyen ama onunla canlı bir ilişkileri olmayanlardan söz ettiğini düşünüyorum. Felix ve Festus gibi Muavlılar da neredeyse ikna olmuşlardı. Krallıktan çok uzakta değildiler ama hiçbir zaman içeriye girmediler. Tanrı halkının komşularıydılar ama hiçbir zaman Tanrı'yı izleyenler olmadılar. Modern Muavlı kolayca anlaşılabilir. Günümüzde Batı dünyasındaki kiliselerdedirler bunlar. Hristiyan olduğunu söyleyerek gezinir. Paulus'un 2. Timoteos 3:5'te tanımladığı kişidir. Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. Onu Yahuda 16. ayette tanımlar. Bunlar hep yakınıp söylenirler. Kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızları kurumlu sözler söyler, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Modern Muavlılar, değerli dostum, Tanrı yolundan uzaktırlar. Tanrı yolundaymış gibi davranırlar ama değildirler. Sizden bir şey koparabileceklerini düşündüklerinde sizi pohpohlarlar. Size yağ çekerler ama sizden bir şey koparamayacaklarını fark ettikleri zaman sizi bırakırlar. Hatta arkanızdan kötü kötü konuşurlar. Moab tehlikeli bir arkadaştı. Hiçbir zaman İsrail'in güvenilir müttefiki olmamışlardır. Moab'la ilgili ön bildirim. Moab'ın Ar kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu. Moab'ın Kir kenti bir gecede viraneye döndü, yok oldu diyor Yeşaya peygamber. Yeşaya 15:1'de. Bir gecede Moab'ın yükü aniden geldi. Bu söz ulusun başına gelen fırtınanın aniliğini vurgulamak için iki kez tekrar edilmiştir. Fırtına gece gelmiş ve ağlama geceleri hiç son bulmamıştır. Asur bu ulusu inanılmaz ve neredeyse anlatılmaz bir şekilde yok etmiştir. Moab'ı dünya yüzünden silmişlerdir. Kir, Lut Gölü'nün güneydoğu ucundan 3 kilometre kadar uzaklıkta bir dağ tepesi olan Kerak'tır. Divon halkı ağlamak için tapınağa, tapınma yerine çıktı. Moab halkı Nebo ve Medeva için feryat ediyor, herkes saçını sakalını yoldu. Bu ayette bildiğimizi sandığımız birkaç yerden söz ediliyor. Tapınma yeri olarak çevrilen Bajit sözcüğü ev anlamına gelir. Ve o diyarda olan Çemoş tapınağından söz ediyor olmalıdır. Divon, Şeria'nın doğu yakasında Moab taşının bulunduğu bir kasabaydı. Nebo, Musa'nın üzerinden vaat edilen diyarı gördüğü dağdı. Medeva, Ruben'e ait olan bir şehirdi. Bütün bu şehirler ve yerler Yeşaya peygamberin zamanında Moab ülkesine aitti. Yok edileceklerdi çünkü Moablılar Tanrı'yı tanıdıklarını söyleseler de zamanlarını putlara adanmış putperest tapınaklarında geçiriyor ve diri ve gerçek Tanrı'ya tapındıklarını söylüyorlardı. Çul giyiyorlar sokaklarda, damlarda, meydanlarda herkes feryat ediyor, gözyaşları sel gibi. 3. ayet. Ürdün'ün Amman kentindeyken içimde çok tuhaf bir his vardı diyor Vernon McGee. Garip bir yerdi diyor. Şimdi çok fakir bir ülkedir ama Yeşaya'nın zamanında zengin bir ülkeydi. Tanrı'nın yargısının hala orada olduğunu hissettim. Moab'ın yargısı o denli ciddiydi ki Yeşaya'ya bile dokunmuştu. Yüreğim sızlıyor Moab için. Halk Suar'a, Eglat, Şelişaya'ya kaçıyor, ağlayarak çıkıyorlar Luhit yokuşundan. Horonayim yolunda yıkımlarını ağıt yakıyorlar. Moab, İsrail'in düşmanı olduğu halde Yeşaya onlar için üzüntü duyuyor. Çünkü üzerlerine büyük bir dehşet gelmiştir. Bu Tanrı'nın kalbini ortaya koyan bir durumdur. Günümüzde halkın günahına karşın Tanrı onları hala sever ve ona dönerlerse kendilerini merhametle karşılar. Kendilerine merhametini gösterecektir Tanrı. Bölümün geri kalan kısmı Moab diyarının yıkımını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Bunların hepsi harfiyen gerçekleşmiştir. Şimdi 16. bölüme bakalım. 16. bölüme geçmeden 16. bölümün sözlerini de sizlere okuyayım. Sela'dan çöl yoluyla Siyon kentinin kuruduğu dağa, ülkenin hükümdarına kuzular gönderin. Moablı kızlar yuvalarından atılmış, öteye beriye uçuşan kuşlar gibi Armon ırmağının geçitlerinde dolaşıyor. Bize öğüt ver, bir karar al. Öyle sıcağında gece gibi gölge sal üstümüze. Kovulanları sakla, kaçakları ele verme diyorlar. Kovulanlarım seninle birlikte yaşasın. Kırıp geçirenlere karşı biz Moablara sığınak ol. Baskı ve yıkım son bulduğunda, ülkeyi çiğneyenler yok olduğunda sevgiye dayanan bir yönetim kurulacak. Davut soyundan biri sadakatle krallık yapacak. Yargılarken adaleti arayacak. Doğru olanı yapmakta tez davranacak. Moab'ın ne denli gururlanıp büyüklendiğini, kendini ne denli beğendiğini, kibirlenip küstahlaştığını duyduk. Övünmesi boşunadır. Bu yüzden Moablılar Moab için feryat edecek. Hepsi feryat edecek. Kir, Hereset'in üzüm pestillerini anımsayıp üzülecek, yas tutacaklar. Çünkü Heşbon'un tarlaları, Sivma'nın asmaları kurudu. Ulusların beyleri onların seçkin dallarını kırdılar. O dallar ki Yazer'e erişir, çöle uzanırdı. Filizleri yayılır, gölü aşardı. Bu yüzden Yazer için, Sivma'nın asmaları için acı acı ağlıyorum. Sizleri gözyaşlarımla sulayacağım. ey Heşbon ve Elale. Çünkü savaş çığlıkları yaz meyvelerinizin biçtiğiniz ekinin üzerine düştü. Meyve bahçelerindeki sevinç ve neşe yok oldu. Bağlarda ne şarkı söyleyen olacak ne sevinç çığlığı atan. Üzüm sıkma çukurlarında çalışan kalmayacak. Sevinç çığlıklarını susturdum, yüreğim bir lir gibi inliyor Muav için. Kir hereset için içim sızlıyor. Muav halkı tapınma yerine çıkarak kendini yoruyor. Dua etmek için tapınağa gidiyor ama hepsi boşuna. Rabbin Muav için geçmişte söylediği budur. Rab şimdi diyor ki Muav'ın övündükleri de kalabalık halkı da tam 3 yıl sonra rezil olacak. Sağ kalan çok az sayıda kişi ise güçsüz olacak. Evet, 16. bölümün sözleri böyle. Yeşaya 16. bölüm Muav'ın Tanrı'nın kendisine sakladığı merhametten yararlanmaya son kez çağrılışıyla başlar. Sela'dan çöl yoluyla Siyon Dağı'na ülkenin hükümdarına kuzular gönderin diyor. Muav'ın İsrail'e oradaki sunakta sunulmak üzere bir kuzu göndermesi gerekiyordu. Biliyorsunuz kuzu dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusu olan İsa Mesih'i simgeliyor. İsa Mesih'i en iyi tanımlayan kurbanlıktır kuzu. Muav bir kuzu yollarsa İsrail'in Tanrısını kabul ettiğini belirtmiş olacaktı. Bir kuzu yollamadılar. Muavlılar daha yüksek bir iradeye tabi olduklarını ve Tanrı'nın gözünde günahkarlar oldukları gerçeğini kabul etmeden dindar olmak istiyorlardı. Büyük günahları işte buydu dostum. Muavlı kızlar yuvalarından atılmış, öteye beriye uçuşan kuşlar gibi Arnon ırmağının geçitlerinde dolaşıyor diyor Yeşaya Peygamber 16:2'de. O küçük Arnon ırmağını geçtim diyor Vernomegi. Fazla büyük bir ırmak değil ve Muavlıları Asurlulardan ayırmaya yeterli olmadığı kesindi. Oradan alınmışlardı. Tahttan sevgi ve sadakatle krallık yapacak, yargılarken adaleti arayacak, doğru olanı yapmakta tez davranacak. 5. ayet. Yakup yani elçi Yakup habercilerin işleri 15'te Davut'un yıkılmış konutundan söz eder ama bu Tanrı'nın kiliseyi oluşturmaları için Yahudi olmayan ulusları çağırmasından sonra olacaktır. Yeniden dönüp Davut'un konutunu yeniden bina edecektir. Yeşaya peygamberin burada sözün ettiği şey budur. Muav'ın ne denli gururlanıp büyüklendiğini, kendini nasıl beğendiğini, ne denli küstahlaştığını duyduk ama övünmeleri boştur. Tanrı'nın Muav'ı reddetmesinin ve yargılamasının nedeni Tanrı'nın merhamet sunusunu reddetmelerine yol açan gururlarıydı. Evet, onları gururları mahvetmişti. Tanrı onları kurtarabilirdi ama onlar bunun yerine kendi doğruluklarına güvendiler. Yargının 3 yıl içerisinde gerçekleşmesi. Rabbin Muav halkında geçmişte bildirdikleri bunlardır diyor. Rab şimdi diyor ki Muav'ın övündükleri ve kalabalık halkı 3 yıl içerisinde rezil olacak. Sağ kalan çok az sayıda kişi de zayıf ve güçsüz olacak. Tanrı İsrail'le bağlantısı olan uluslar hakkında gerekeni yaptığında takvim kullanır. Kiliseyi yani Mesih inanlılar topluluğunu ele alışında hiçbir zaman bir takvim kullanmaz. Muav 3 yıl içerisinde yok edilecekti ve Tanrı 3 yıl içerisinde bu ulusu yok etmesi için Asur İmparatorluğunu kullandı. Bu gururlarından ötürü Tanrı'nın onlar üzerine gönderdiği yargısıydı. Biliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? Şeytanın düşmesine neden olan da onun gururuydu. Gurur onun atılmasına neden oldu. Seher'in oğlu Lucifer de kibirle kendini çok yüksek görüyordu. Kendi tahtının Tanrı'nın tahtından daha yüksekte olmasını istiyordu. Kendi krallığını kurmak ve Tanrı'dan bağımsız olmak istiyordu. Onun gururu onu buralara getirdi. Temelde bu bütün liberal teolojilerin inancıdır. İnsanların Tanrı sözünü ve esinini, vahiyini reddetmelerinin nedeni gururdur. Gurur, şeytanın düşmesine, şeytan olmasına neden oldu. Ve Tanrı'nın nefret ettiği şeyler arasındadır gurur. İnsanların çoğu bir kendin yap dini istemektedirler. Kurtulmak için bir şey yapmayı istemektedirler. Çünkü bu gururlarını okşamaktadır. Birçok insanın Rab'be gelmemesinin nedeni gururdur. Rab kurtuluşu bir kayra olarak sunuyor. Ama insanlar bunu bir türlü kabul edemiyorlar. Kendileri de bir şeyler yapmak istiyorlar. Kendi iyiliklerine, kendi dindarlıklarına, kendi sevaplarına güvenmek istiyorlar. İnsanların alçak gönüllü olmalarını engelleyen, insanların burnunu Kaf Dağı'na yükselten etken insandaki gururdur. Süleyman'ın özdeyişleri 6-16-19'da şöyle okuyoruz. Rabbin nefret ettiği 6 şey, iğrendiği 7 şey vardır. Bakın bunların ilki gururlu gözlerdir, gururdur. Sonra yalancı dil, suçsuz kanı döken eller, düzenbaz yürek, kötülüğe seyirten ayaklar, yalan soluyan yalancı tanık ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi, Tanrı bu şeylerden nefret ettiğini kesin bir şekilde söylemektedir. Ve bizler de değerli dostum bunları nefret listemize eklememiz gerekir. Evet, Rabbin nefret ettiği burada sıralanan ilk şey gururlu gözlerdir. Bunun harfiyen çevirisi kibirli bakışlardır. Bu kendisine fazla değer verip başkalarına yeterince değer vermeyen bir tutumdur. Bu gururdur. Kendinizin başka birisinden daha iyi olduğunuzu söyleyen yürekteki o düşünce, yüzdeki o ifade, yüzün bir dönüşü gözlerdeki o flaştır. Tanrı ben bundan nefret ederim der. Bu Tanrı'nın listesinde birinci sırada gelir dostum. Tanrı bunu adam öldürme ve ayyaşlıktan önceye koyar. Tanrı gururlu bakıştan nefret eder. Tüm psikolojik rahatsızlıklar ve psikomatik rahatsızlıkların arkasında anormalliğin kaynaklandığı bir ağaç gövdesi olması epey ilginçtir. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Tam bir kişilik olamayışıdır. Önemli birisi olmayı, belirli statü simgelerine sahip olmayı istemektir. Bunlardan biri Tanrı'dan bağımsızlıktır. Kişinin kendi Tanrısı olmayı istemesidir. Küçük benliği Tanrı haline getirmektir. İşler aracılığıyla kurtuluşun insanlara çekici gelişinin nedeni budur. İnsan, kendi kurtuluşumu kendim kazanacağım. Bunu kendim yapacağım, sana ihtiyacım yok Tanrı. Hele oğlunun benim için ölmesine hiç ihtiyacım yok. Ben senin huzuruna geldiğimde senin kenara çekilmeni istiyorum. Çünkü ben de senin kadar iyiyim ve şuraya senin tam yanına oturacağım der. Dostum, işlerle gerçekleşen kurtuluş düşüncesi psikolojik bakımdan hasta olan insanların ürünüdür. Tanrı gururlara karşı koyar ama alçak gönüllülere saygı duyar. Yüksek kibirli bakışları aşağıya indireceğini söyler. Tanrı Eyüp peygambere gururluya bakıp onu çökert, kötüleri bulundukları yerde ez dedi. Rabbi İsa Mesih de dağdaki vaazında ne mutlu ruhta yoksul olanlara, göklerin egemenliği onlarındır demiştir. Mezmur yazarı da aynı şeyi söylemektedir. Ya Rab, yüreğimde gurur yok. Gözüm yükseklerde değil, büyük işlerle, kendimi aşan harika işlerle uğraşmıyorum. Alçak yer alıp, Ya Rab ben zayıfım, yapamıyorum, sana ihtiyacım var dememiz gerekir. Evet, kurtulmak için bir şey yapmayı istiyorlar. Çünkü bu insanların gururlarını okşamaktadır. Ama dostum Tanrı kurtuluşu bir armağan olarak sunuyor. Çünkü bizim hiçbir iyi şeyimiz, iyiliklerimiz, sevabımız, dindarlığımız bizi kurtarmaya yetmez. Bütün bu ilkelerin yani dindarlığın, iyiliğin, sevapların gerisinde bile bizim gururumuz, bencilliğimiz yatmaktadır. Bunlarla Tanrı'yı hiçbir zaman hoşnut edemeyiz. Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor Tanrı'nın sözü. Ve Yeşaya peygamber bizim en iyi işimiz Tanrı'nın gözünde kirli paçavralar gibidir. Şimdi en iyi işimiz, en güzel işlerimiz, sevaplarımız Tanrı'nın gözünde kirli paçavralar gibiyse bizler nasıl Tanrı'nın önünde durabiliriz? Kurtulmak için nasıl kendi iyiliklerimize, kendi sevaplarımıza güvenebiliriz? Bunun gerisinde gurur yatmaktadır. Kurtulmak için bir şey yapmayı istiyoruz. Çünkü bu bizim gururumuzu okşamaktadır. Birçok insan kilise üyelerini ikiyüzlü, bencil ve bazılarında Tanrı karşıtı olmakla suçlar. Değerli dostum, bunların hepsi temelde insan yüreğinin gururunu temel alır. Yaşaya peygamber, her birimiz kendi yoluna döndü diyor. Muav'a yargı gelmişti. Günümüzde tamamıyla unutulmuş olan bu uzak ulusun günümüzde bizler için bir mesajı vardır.